Ayrım 41.
Sayfa 381. Basireti bağlanan rahip sudan çıkmış balığa dönmüştü. Hastadan belli bir mesafede durmuş bir şeyler geveliyordu. Derken bu heyecanlı sayıklamalarını bulaştırdığı Robinson da yeniden zıvanadan çıktı. "Beni kandırıyorlar, hepsi bir olmuş beni kandırıyorlar," diye böğürüyordu. Boş boğazlık işte. Üstelik daha yalnızca işin görünür kısmına yönelik. Telaş, hep aynı şey. Ama bu beni aşka getirdi, cüretimi artırdı. Kız Enroy'lu bir köşeye çektim ve emrivaki yaptım. Çünkü sonuçta onları bu durumdan kurtarabilecek biricik kişinin bendeniz cennet kuşu olduğunu gayet rahat görebiliyordum. "Peşinat isterim," dedim kıza. "Hem de hemen şimdi isterim peşinatımı." İnsan bir kez güvenini yitirmeye görsün, artık çekingen davranmanın alemi yoktu, öyle derler ya hani. Kadın hemen anladı ve avcumun içine bir binlik sıkıştırdı. Sonra da emin olmak için bir tane daha. Oldu bittiye getirmiştim. Sonra da oldu olacak Robinson beyimizi ikna etmeye giriştim. Güney'e gitmeye razı olmak zorunda kaldı. İhanet demesi kolay ama bunu yapabilmek için fırsatları da değerlendirmesini bilmek gerek. İhanet etmek bir hapishanede pencere açmaya benzer. Herkes bunu yapmak ister ama gerçekten yapabildiği nadirdir. Robinson, Rancy'den ayrıldıktan sonra hayatın canlanacağını sanmıştım. Örneğin her zamankinden biraz daha fazla hasta geleceğini ama kazın ayağı öyle değildi. Önce yörede kriz, işsizlik baş gösterdi, en kötüsü de buydu. Sonra havada kış olmasına karşın yumuşadı, nem oranı düştü. Oysa hekimlik açısından bizlerin gereksinim duyduğumuz hava soğuk ve rutubetli olanıdır. Salgın hastalık da gelişmedi. Yani sözün kısası, aksi bir mevsim yaşandı, pek fena. Hatta vizitelerini yürüyerek gelen meslektaşlar bile gördüm. Anlayın artık, yürüyüşten keyif almış gibi bir havaya bürünüyorlardı. Oysa bu iş epey canlarını sıkıyordu. Çünkü bunu sırf arabalarını kullanmamak için yapıyorlardı. Tasarruf babında. Benimse bir tek yağmurluğum vardı dışarıda giyebileceğim. Acaba o nedenle mi bu derece inatçı bir nezleye yakalanmıştım? Yoksa gerçekten de çok az yemek yemeye mi alıştırmıştım kendimi? Her şey mümkün. Ola ki yeniden sıtma nöbetlerim tutmuştu. Her neyse. Gel gelelim hafif bir soğuk algınlığının ardından ilkbahara doğru durmadan öksürmeye başladım. Şifayı fena kapmıştım. Tam bir facia. Günün birinde sabah yataktan kalkamaz haldeydim. Beber'in teyzesi tam da kapının önünden geçiyordu. Onu çağırttım. Yukarı geldi. Onu hemen mahallede hala alamadığım küçük bir vizite ücretini tahsil etmeye yolladım. Tek alacağım oydu, sonuncusu. Yarısını alabildiğim bu meblağ beni 10 gün idare etti yorgan döşek. 10 gün boyunca yattığı yerde insanın bol bol düşünecek vakti oluyor. Biraz düzelir düzelmez Rancy'den ayrılacaktım. Kararımı vermiştim. 2 aylık kira borcum da vardı üstelik. Yani elveda 3-5 parça eşya. Usulca tüyecektim, kimseye bir şey söylemeden elbette. Bir daha da asla izime rastlayan olmayacaktı La Grand Rancy'de. Ne iz ne de adres bırakmadan kaybolacaktım. Sefalet canavarı, o leş kokulu yaratık peşinize düşmüşken tartışmanın ne alemi var ki? Aklı olan çenesini kapar, siktir olur gider. Canımın çektiği yere gidip yerleşebilirdim tabii. Doktor diplomamla, orası öyle. Ama başka bir yerde işler ne daha keyifli ne de daha kötü olacaktı. Başlangıçta haliyle biraz daha iyi olurdu elbette. Çünkü insanların sizi tanımaları, havaya girip size nasıl zarar verebileceklerini bulmaları ne de olsa biraz zaman ister. Henüz size kötülük etmenin en kolay yolunu bulmaya çalıştıkları sürece biraz nefes almak mümkündür. Ama işte o bağlantı noktasını buldukları an her gittiğiniz yerde kör tuttuğunu beller. Sonuçta en keyifli dönem gidilen her yeni yerde henüz bir yabancı olmaya devam ettiğiniz zaman dilimidir. Sonrasında aynı hırtlık yeniden başlar. İnsan doğası budur. İşin püf noktası o sevgili dostlarımızın sizin zayıf noktanızı iyice bellemelerini gereğinden fazla beklememektir. Tahta kurularını, sığınacakları çatlaklarını bulmadan önce ezmek gerek, öyle değil mi? Hastalara, müşterilere gelince o konuda boş hayallere hiç kapılmıyordum. Başka bir semtte ne buradakilerden daha tok gözlü, ne daha az bağnaz, ne de daha yürekli olacaklardı. Burada neyse orada da o. Aynı mey, aynı sinema, aynı spor geyikleri, işkembenin ve belden aşağısının doğal gereksinimlerine aynı coşkulu boyun eğiş oradakileri aynı hantal süreye dönüştürecekti. Çamura batmış, bir palavradan diğerine seyirten, her daim zevzek, üç kağıtçı, kötü niyetli, iki telaş arası saldırgan. Ama madem ki o, yani hasta, gerçek hayatta, yatağında dilediği yöne dönme hakkına sahip, bizim de o zaman kendimizi bir o yana, bir bu yana atma hakkımız olmalı. Elimizden gelen de yalnızca bu zaten. Kendimizi kaderimize karşı savunmak için bulduğumuz biricik çare bu. Kimse acısını yarı yolda bir yerlerde ekmeği boşuna hayal etmemeli. Boş bulunup da evlenmiş olduğunuz çirkin mi çirkin bir eşe benzer. Acı denen o şey. Ömür boyu onu pataklamak uğruna kendini tüketmektense onu azıcık olsun sevmeye gayret etmek daha akıl kârı olabilirdi belki de. Değil mi ki onu cehennemin dibine yollayamayacağınızı daha baştan kabullenmişsiniz? Her neyse, Ransi'deki asma katımdan usulca sıvıştım. Son kez dairelerinin önünden geçtiğimde kapıcımın ailesi sofra şarabına ve kestanelere yumulmuştu. Beni ne gören oldu ne de tanıyan. Kadın kaşınıyordu, adamsa sobanın üstüne eğilmiş, sıcaktan mayışmıştı. Daha şimdiden kafası o kadar kıyak, kan oturan yüzü de o kadar morarmıştı ki gözleri kapanıyordu. Bu insanlar açısından artık dipsiz bir kuyuya iner gibi sonsuzluğa doğru kayıyordum. Sizi tanıyan, dolayısıyla gözetleyip zarar verebilecek üç kişinin hayatınızdan eksilmesi, artık ne halklar karıştırdığınızı bilmemesi insana bayağı iyi geliyor. Ne güzel. Üç dedim. Çünkü kızlarını da hesaba katıyorum. Pire ve tahta kurları yüzünden cildinde kan çıbanına varan yaralar açacak derecede durmadan kaşınan çocukları Teres. Gerçekten de onların, yani kapıcılarımın evinde her tarafınız o kadar çok ısırılıp sokuluyordu ki dairelerine girerken sanki ağır ağır bir fırçanın içinden geçmekteymişsiniz hissine kapılıyordunuz. Girişteki gaz lambasının çiğ ve tıslayan alevi kaldırımın kenarından geçenlerin üzerine uzun bir parmak iz düşümü gibi düşüyor ve onları bir anda kapının karanlık çerçevesinde beliren sarhoş, şaşkın hayaletlere dönüştürüyordu. Onlar da, yani yoldan geçenler, hemen ardından başka pencerelerin, lambaların önünde, orada, burada suratlarına biraz renk katmaya çalışıyor, sonunda da gecenin içinde kaybolup gidiyorlardı, tıpkı benim gibi kapkara, sönük. Yoldan geçenleri tanımak zorunda bile değildiniz artık. Oysa onları o gelişigüzel gezintileri sırasında durdurabilmek isterdim. Bir an için olsun, sırf onlara cehennemin dibinde kaybolmaya gittiğimi, artık ne şunun ne de bunun bana zarar veremeyeceğini, hiçbir şeye kalkışamayacakları kadar uzaklara gittiğimi, çekip gittiğimi kesin bir dille ilan edebilmek için bok yesinler. Liberty Bulvarı'na geldiğimde sebze taşıyan arabalar titrek titrek Paris'e doğru yol alıyorlardı. Onları izledim. Yani artık Ransi'den tamamen ayrılmış sayılırdım bile. Bir yandan da içim titriyordu. Öyle olunca da biraz ısınmak niyetiyle Beber'in teyzesinin dairesine uğrayacak şekilde yolumu değiştirdim. Koridorun dibinde lambasının ışığı gölgeyi deşeliyordu. Sonuçta dedim kendi kendime, teyzeye de bir elveda demem gerek. Orada alıştığı şekilde sandalyesinin üstünde duruyordu, daireden yükselen kokularla tüm bunları ısıtan küçük soba arasında. Beber'in öldüğünden beri iyice çökmüş suratı da artık her an ağlamaya hazırdı. Duvarda ise dikiş kutusunun hemen üstünde Beber'in önlüklü, bereli, boynunda haç kocaman bir okul fotoğrafı. Aldığı kahvenin promosyonu olarak hak kazandığı bir agradismandı bu, onu uyandırdım. Merhaba doktor bey diye sıçradı. Daha başka neler dediğini de gayet iyi hatırlıyorum. Hasta gibi bir haliniz var diye fark etti hemencecik. Otursanıza, ben de hiç iyi değilim. Şöyle bir gezmeye çıkmıştım diye yanıtladım, bozuntuya vermemek için. Gezmeye çıkmak için dedi, epey geç bir saat. Özellikle de Klişi Meydanı'na doğru gidiyorsanız. Rüzgarda cadde epey soğuktur bu saatlerde. Derken kalktı ve sağa sola toslayıp tökezleyerek bize bir grog hazırlamaya koyuldu. Grog, sıcak rom ya da şarap, şekerli su ve limon karışımı bir içki, daha çok soğuk algınlığına karşı korunma amacıyla içilir. Bir yandan da hiç sektirmeden konuşmaya başladı. Daldan dala atlayarak, ön rollerden ve elbette kaçınılmaz olarak Beber'den. Ne yaparsanız yapın, Beber'den söz etmesini engellemek olanaksızdı. Oysa bunun içini kemirip yakıyordu. Üstelik o da bunun farkındaydı. Artık sözünü hiç kesmeden dinliyordum onu, uyumuş gibiydim. Bana Beber'in ne de şeker meziyetleri olduğunu anımsatmaya çalışıyordu. Üstelik kendini paralayarak sanki bunu iyice sergilemek ister gibiydi. Çünkü Beber'in meziyetlerinin hiçbirini unutmamalıydık. Sonra da yine baştan alıyordu ve bana her şeyi iyice aktarıp biberonla beslenmesinin bütün ayrıntılarını anlattıktan sonra ötekilerinin yanına mutlaka eklenmesi gereken bir başka meziyetini daha buluyordu Beber'in. Ve hikayeyi sil baştan bir daha sıralamaya koyuluyor derken bu sırada yine de bir şeyleri unutuyordu. Dolayısıyla ister istemez azıcık ağlayıp sızlanması gerekiyordu. Çaresizlikten, yorgunluktan ne diyeceğini şaşırıyordu. Küçük hıçkırıklar içinde sızıp kalıyordu. Pek sevmiş olduğu küçük Beber'in o küçük anısını uzun süre gölgesinde tutup saklayacak gücü kalmamıştı artık. Hiçlik hep onun yanı başındaydı, daha şimdiden biraz üstüne varmıştı bile. Azıcık grog ve yorgunluk yetiyordu ona. Bulutların alıp uzaklara götürdüğü küçük bir uçak gibi horlayarak uyuyakalıveriyordu. Dünyada ona ait hiç kimse kalmamıştı. O böyle kokuların içinde yığılıp kalmışken ben de gitmekte olduğumu ve Beber'in teyzesini artık herhalde bir daha hiç göremeyeceğimi düşünüyordum. Beberse o da tamamen gitmişti. Hem de uzatmadan geri dönmemecesine teyze de peşinden gidecekti hem de gecikmeden. Her şeyden önce kalbi hastaydı, iyice de yaşlanmıştı. Atar damarlarına kanı elinden gelebildiği kadarıyla zar zor itekliyordu kalbi. Toplar damarlardan yukarı çıkmaktaysa zorlanıyordu. Öncelikle ölülerin sanki sıra bekleyen bir kalabalığa benzediği o yandaki koca mezarlığa gidecekti teyze. Hastalanmadan önce Beber'i oyun oynamaya götürdüğü yerde orası, mezarlık. Ondan sonra da her şey artık tamamen bitmiş olacaktı. Birileri gelip dairesini yeniden badana edecekti ve tıpkı bilardo masasının deliğinin kenarında bu işe bir son vermeden önce bir süre nazlanıp olduğu yerde dönerek titreşen toplar gibi birbirimize kavuştuğumuzu söyleyebilecektik. Toplar da epey şiddetli, gümbürtülü şekilde giderler ve aslına bakarsanız asla bir yere gittikleri yoktur. Biz de bir yere gitmeyiz zaten. Toprak da yalnızca bu işe yarar hepimizi kavuşturmaya. Artık Beber'in teyzesi için mesafe kısalmıştı. Hamle edebileceği bir yer bile kalmamıştı neredeyse. Hayat devam ettiği sürece kavuşmak olanaksızdır. Sizi oyalayan fazlasıyla renk ve çevrenizde hareket eden fazlasıyla insan vardır. Ortalık sessiz olmadan kavuşamayız. Yani iş işten geçtikten sonra ölüler gibi. Benim de biraz daha hareket etmem, başka yerlere gitmem gerekiyordu. Olacakları biliyor olmam bir işe yaramıyordu. Elimden bir şey gelmiyordu. Onunla birlikte burada kalamazdım. Diplomam cebimde şişlik oluşturuyordu. Paramdan ve kimlik belgelerimden daha büyük bir şişlik. Karakolun önünde gece yarısı vardiyasının gelmesini beklerken nöbetçi memur da tükürebildiği kadar tükürüyordu. Selamlaştık. Bulvarın köşesindeki yanar döner Zamazingo'dan sonra benzin için bu sefer de cam kafeslerinin içinde yeşillere bürünmüş görevlileriyle birlikte Duhuliye resmi gişeleri çıkıyordu karşınıza. Tramvaylar çalışmıyordu. Görevlilerle hayat, hayatın giderek daha zorlaşması, pahalılaşması hakkında laflamanın en uygun zamanıydı. İki kişiydiler orada. Biri genç, biri yaşlı, ikisinin de saçları kepekli, nah bu kadar kocaman defterlerinin üstüne eğilmişler. Camlarından bakınca surların gölgesinin oluşturduğu devasa rıhtımlar görülüyordu. Gecenin içinde iyice yükseklere doğru yol alıp epey uzaklardan gelen gemileri bekliyorlardı. Pek asil gemilerdi bunlar. Bir daha asla böyle gemiler görülmeyecekti. Kesinlikle yolları gözleniyordu. Görevlilerle epey sohbet ettik. Hatta soğumasın diye ufak sobanın üstüne konmuş kahveden bile birer fincan içtik. Gece yarısı elimde küçük bohçamla tatile mi gidiyorum yoksa diye sordular bana. Dalga geçmek için öylesine evet öyle diye yanıt verdim onlara. Memur kısmına sıra dışı şeyler anlatmaya kalkışmanın alemi yoktur. Olan biteni anlamama yardımcı olmaları olanaksızdı. Yine de ettikleri lafa biraz alınmış olsam gerek, ilginçlik taslamak isteğine kapıldım. Onları şaşırtmak istedim yani ve onlara 1816 seferinden söz ettim. Öylesine ayaküstü, büyük Napolyon'u kovalayan Kazak süvarilerini Bentlere kadar tam da bulunduğumuz yere getiren sefer. Bunu pek laibali bir şekilde gündeme getirmiştim elbette. Kültürel üstünlüğüm ve hercai bilgiçliğim konusunda bu iki çirkefi lafı bile uzatmaya gerek kalmadan ikna ettikten sonra rahatlamış olarak yukarı doğru çıkan caddeden klişi meydanına doğru yeniden yola koyuldum. Dikkat ettiyseniz Rue de Dame'in köşesinde bekleyen iki fahişe vardır daima. Rue de Dame, Hanımlar Sokağı. Karanlık basmasından gün ışığıncaya kadar geçen şu birkaç bitkin saat boyunca direnirler. Onların sayesinde gölgelerin ötesinde de sürebiliyor yaşam. Bağlantıyı sağlayan onlar. Kollarına çantalarını takmış, içi tıka basa reçeteler, her tür kullanıma göre mendiller ve kırlardaki çocuk fotoğraflarıyla dolu. Gölgede onlara yaklaştığınızda dikkat etmek gerek. Çünkü bu kadınlar o kadar uzmanlaşmışlardır ki varlıklarıyla yoklukları birdir. Bir sıkımlık canları kalmıştır onların. Ancak onlarla yapılabilecek her şeyi özetleyen 2-3 cümleye yanıt verebilecek kadar. Düğmeli çizmeler giymiş birer böcek ruhudur onlar. Onlara hiçbir şey söylememek gerek, hatta yaklaşmamakta bile yarar var. Kötüdürler. Önümde yeterince alan vardı. Rayların ortasından koşmaya başladım. Cadde uzundu. En dipte Marşal Monkey'in heykeli vardır. 1816'dan beri hep klişi meydanını savunur durur, anılara ve unutmaya karşı, kim bilir neye karşı o ucuz sayılabilecek inci tacıyla. Ben de boş caddede koşarak 112 yıllık bir gecikmeyle gelebildim ancak yanına kadar. Ne Rus kalmıştı ortada, ne savaş, ne de Kazaklar, asker de yoktu, koca meydanda ele geçirilebilecek bir tek tacın altındaki kaide kenarı kalmıştı. Bir de küçük bir mangalın ateşi ve çevresine büzüşmüş, leş kokulu dumanların arasında yan gözle bakan üç titrek gariban. İnsan kendini kötü hissediyordu. Birkaç araba çıkışa doğru kaçıyordu, kaçabildikleri kadar. İnsan başı sıkıştığında hep Paris'in büyük bulvarlarını diğerlerinden daha az soğuk bir yer olarak anımsar. Yüksek ateş nedeniyle başım artık yalnızca irade gücüyle ilerleyebiliyordu. Teyzenin grogun etkisi altında arkadan estiğinde soğuğu o kadar çok hissedilmeyen rüzgarın önünden kaçarak yokuş aşağı indim. St. George metrosu yakınlarında boneli bir yaşlı hanım hastanede yatan torunu için gözyaşı döküyordu. Dediğine göre kız menenjitmiş. O da fırsat bu fırsat dileniyordu. Tam adamını bulmuştu. Ona sözcükler vermekle yetindim. Küçük Beber'den söz ettim ben de ona. Bir de kentteyken benim tedavi ettiğim bir küçük kızdan, öğrenciliğim sırasında ölmüştü kız menenjitten, o da. 3 hafta sürmüştü can çekişmesi. Üstelik yan yatakta yatan annesi üzüntüsünden bir türlü uyuyamıyordu. Öyle olunca da bu 3 haftalık can çekişme boyunca hep kendi kendini tatmin etmişti annesi. O kadar ki her şey bittikten sonra bile onu durdurmak mümkün olmamıştı. Bu da insanın bir saniye bile zevk almadan duramayacağını kanıtlar. Ayrıca gerçekten üzülmenin ne kadar zor olduğunu. Varoluş böyle bir şey işte. Hüzünlü yaşlı kadınla Galeri Lafayette'in önünde ayrıldık. Onun havuç boşaltması gerekiyordu hal dolaylarında. Zerzebat yolunu izliyordu tıpkı benim gibi, tam aynısını. Ancak Tarapot beni hemen çekiverdi. Tarapot Fransızca'da telaffuzu tarapu, Paris'in ünlü sinema salonu Paramount'u çağrıştırıyor. Işıklandırılmış koca bir pasta gibi konmuş duruyor bulvarın üzerine. Üstelik insanlar oraya dört bir köşeden sökün ediyorlar, larvalar gibi sıkıştırılmış vaziyette. Çevreyi kaplayan gecenin içinden çıkıyor insanlar, gözlerini daha şimdiden fal taşı gibi açıp görüntülerle doldurmak için. Bir daha ayrılmamacasına kendilerinden geçiyorlar. Sabah metroda gördüklerinizin aynısı bunlar. Ama burada Tarapon'un önünde mutlular. New York'taki gibi kasabanın önünde karınlarını kaşıyorlar. Bedenlerinden biraz bozuk para akıtır akıtmaz da kararlı biçimde ışığın deliklerinden içeri neşe içinde dalıveriyorlar. İnsanların, hareketlerin, nesnelerin üzerine lambalar ve ışıklı süsler dolusu öylesine güçlü bir ışık düşüyor ki sanki ışık tarafından çırılçıplak soyulmuş gibi oluyordunuz. Bu girişte özel bir şey konuşamazsınız. Gecenin tam tersi gibiydi burası. Ben de iyice afallamış vaziyette yandaki bir küçük kahveye kapağı atıyorum. Yanımdaki masada bir de ne göreyim? Saçının kepekleri falan hepsi tamam. Eski hocam parapin arpa suyuna yumulmuş. Hasret gideriyoruz, seviniyoruz. Bana dediğine bakılırsa hayatında bayağı önemli değişiklikler olmuş. Anlatması şöyle bir 10 dakikasını alıyor, pek de iç açıcı değil. Profesör Jonisse ona karşı o kadar kötü davranır olmuş, onu o kadar taciz etmiş ki ayrılmak zorunda kalmış Parapin. İstifa edip laboratuvarını terk etmiş, tabii bir de lisenin kız öğrencilerinin anneleri ağzını burnunu dağıtmak amacıyla dayanmışlar enstitünün kapısına. Sürüyle dert, soruşturmalar, sıkıntılar. Son anda başka bir geçim kaynağına ucu ucuna tutunabilmiş tıbbi bir dergideki alengirli bir ilan sayesinde. Çok bir şey değil elbette ama yine de çok yorucu olmayan ve gayet rahat becerebileceği türden bir şeyler. Söz konusu olan Profesör Brighton'ın küçük yaştaki gerizekalıların sinema sayesinde gösterdikleri zihni gelişmeler konusundaki son kuramlarının zeki uygulanmasıymış. Bilinçaltı konusunda bayağı önemli bir ileri adım. Kentte herkes bunu konuşuyormuş. Pek modern. Parapin bu özel müşterilere modern Tarapo'ya kadar eşlik ediyormuş. Onları gidip Brighton'ın banliyödeki modern kliniğinden alıyor, gösteriden sonra da geri götürüyormuş. İyice beyinleri sulanmış, gözleri görüntüye doymuş, mutlu, mesut ve daha da modern. İşte bu kadar. Ekranın karşısına geçtikleri andan itibaren onlarla ilgilenmeye gerek yokmuş zaten. Eşsiz bir izleyici kitlesi. Herkes memnun, aynı filmi arka arkaya 10 kez izlemek onları mest ediyormuş. Bellekleri yokmuş. Daima yeni bir şey keşfetmiş gibiymişler. Aileleri dört köşe, Parapin'de, bende. Kahkahalar atıyorduk. Hem mutluluktan hem de Parapin'in modernlik düzleminde kendini yeniden inşa edişini kutlamak için arka arkaya devirdiğimiz arpa sularının etkisiyle. Kararımızı vermiştik. Saat sabahın ikisinden önce bir yere kımıldamayacaktık. Onun o geri zekalılarını ancak Tarapun'daki son seanstan sonra derleyip toparlayacak ve Dr. Brighton'ın Wing-sur-Seine'deki müessesine arabayla Palas Pandras geri götürecektik. İyi numara.